Ayrım 30, sayfa 391, 44. Tom kapıyı kapattıktan sonra Laszlo soluğunu koyuverdi. Hala hem yeni yandaşının hem de doktorun bilincini hissedebiliyordu. Daha önce aynı anda iki zihinle birden hiç o kadar uzun bir süre temas halinde olmamıştı. Ve planını uygulamaya koyana kadar da buna devam etmek zorundaydı. Başka çaresi yoktu. Ona sadece tek bir kişi yardım edebilirdi. Jill. Ama kızı nasıl ikna edecekti bunu yapmaya? Gerçek durumu ortaya vurur ve kız da ona ihanet ederse kendi ölüm emrini imzalamış olacaktı. Öte yandan yardım istemez ve bunun yüzünden başarısızlığa uğrarsa Elia, Winter ve Charlie'yi sonsuza dek kaybedecekti. Gece bunları düşünen Laszlo sonunda bir karara vardı. Yanlış karara. O da karanlıktı. Televizyondan yayılan ışık duvarda asılı olan bronz İsa heykelinin ve komodinin üzerinde açık duran kalın İncil'in üzerinde gölgeler yaratarak dans ediyordu. Laszlo yerdeki giysilerin etrafından dikkatle dolaştı. Yatağın kenarında oturdu ve yumuşak bir rahatlama hissi yaydı. Sonra uzanıp uyuyan kızı omzundan yavaşça dürttü. "Jill," diye fısıldadı. "Jill, uyan." Islak pamuk kokan bir sersemlik kızın zihnini sardı. Tembelce döndü ve gözlerini açtı. Sonra da Laszlo'nun gözlerini yaşartan bir şokla ateşlenen zihni yoğun bir dehşet içinde patladı. Bağırmaya fırsat bulamadan Laszlo eliyle onun ağzını kapattı. Avucu kızın dudaklarına değdiği anda Jill duygularıyla zihnini, dişleriyle elinin etini deldi. Burnundan derin soluklar alan Laszlo kendini duyduğu acıdan kopartmaya zorladı. "Sadece konuşmak istiyorum," diye fısıldadı. Doğruyu söylediğini görmesi için zihnini ona açtı. Ona zarar vermesi asla söz konusu olamazdı. O da diğerleri gibi bir kurbandı. Çocukları kurtarmak istiyorsa buna karşısındaki kızla başlamak zorundaydı. Jill yavaş yavaş sakinleşmeye başladı. Dişlerini sıkmayı bıraktı. Laszlo da zonklayan elini onun ağzından çekti. "Teşekkür ederim." Yatağın başucundaki kutudan birkaç kağıt peçete alıp kanayan avcuna sardı. "Ne istiyorsun?" diye sordu Jill. Laszlo gerçeği öğrenmenin kız için yeterli olacağını ümit ederek "Çocuklara serbest bırakmak istiyorum," dedi. "Ve bunu yapmak için yardımına ihtiyacım var." "Onları neden serbest bırakmak istiyorsun?" Önce kızın hırçınlık ettiğini düşünen Laszlo, sonra onun gerçekten de şaşırdığını hissetti. "Çünkü aileleriyle birlikte olmaları gerekiyor." Aile sözcüğüyle birlikte keskin bir burukluk kokusu aldı. Ama Jill bunu hemen geri çekti. "Hayır," dedi. "Aileleriyle birlikte olmaları gerekmiyor. Burada olmaları gerekiyor." "Kim diyor bunu?" Jill irileşmiş gözlerle baktı ona. "Samantha." Kadının adı geçtiği anda Laszlo onda bir duygu parıltısı sezinledi. Kız bunu saklamaya çalışsa bile zihninde mayalanan duygu Laszlo'ya çok belirgin iki koku halinde yansımıştı. Birincisi sevgiydi. Samantha'nın kızın kafasındaki anne imajına en yakın kişi olduğu da göz önüne alınırsa anlaşılabilir bir duyguydu bu. Ama ikincisi Laszlo'yu tamamen hazırlıksız yakalamıştı. Şehvet. Şaşkınlığını gizlemeye çalıştı ama Jill de onun aklını okumuş olmalıydı ki zihni ter kokulu bir utanma duygusuyla gölgelenerek hemen geriye çekildi. Jill, "Samantha sana her ne dediyse yalan söyledi." Bir anda yok olan utanç duygusunun yerine taze kan kokusuna çok benzeyen bir başkası aldı. "Hayır, o beni seviyor." Jill'in sesi güvenliydi ama Laszlo onun ne kadar sarsıldığını görebiliyordu. "Bunu algılayabiliyorum." "Hayır, sadece algıladığını sanıyorsun." Kızın duygularını o şekilde ezdiği için kendini çok kötü hissetti ama başka yolu yoktu. "Onun duygularının hep aynı olduğunu, hiç değişmediğini fark ettin mi? Neden öyle olduğunu merak etmiyor musun?" "O sadece..." Jill duraladı. Sonra "Sakin biri o kadar," dedi umutsuzca. "Bu doğru değil." Samantha ile yaptıkları konuşmaları düşündü Laszlo. Kadının zeki olduğunu kabul etmek zorundaydı. Kıza yalancı bir sevgi hissi aşılamıştı. Kendisini o kadar uzun süre kandırabildiğine göre Jill'i kandırmasına şaşılacak bir yan yoktu. "Asla, asla değişmiyor," dedi. "Hiçbir şeye tepki vermiyor." Jill sessiz kaldı. Laszlo yavaşça onun zihnine uzandı. Ama kız kendini kapatmıştı. "Ona güvenemezsin. Gerçek planlarının ne olduğunu bilmiyorsun. Çocuklar için, benim için, senin için yaptığı planlardan söz ediyorum." Jill yine bir şey söylemedi. ama sessizliği Laszlo'ya bilmesi gerekeni anlatıyordu. Belki yeteneğini kızın fikrini değiştirmek için kullanamayabilirdi ama onu ikna edebileceğini biliyordu. Bana inanmıyorsan kendin görebilirsin. Nasıl? Sana onu nasıl okuyabileceğini göstereceğim. Gerçek anlamda okumaktan söz ediyorum. Kızın söyleyeceklerine yoğunlaşmasını sağlamak için duraladı. Sana yalan söylediğini kanıtlarsam yardım eder misin? Kızın zihninin yüzeyinin hemen altında bir sürü duygunun dolaştığını hissedebilirim. Tamam dedi Jill sonunda. El sıkışalım. Elini uzattı. Kız ona garip bir şekilde baksa da elini onunkinin içine koymakta tereddüt etmemişti. Parmakları birbirine değdiği anda Jill'in zihnini dolduran kokular onunkine sızdı ve Jill'in elini kendisininkinin içine hapsetti. Güçlü bir hamleyle kızın pisişik kalkanından geri kalanı da sıyırdı ve anında duyduğu kokularla şaşkına döndü. İğrenç ve yapışkan korku, kaygan umut ve terebent kokusunu çağrıştıran şaşkınlık. Bunların tümünü sarmalayan, onu ürperten, çürümüş, derinlere sarkan bir öfke. Laszlo bitkin bir halde elini kurtarıp geri çekildi. Bunu nasıl? Hala havada asılı duran sağ eline bakan Jill'in sesi hafifleyerek kayboldu. Samantha sana hiç dokunmadı değil mi? Tabii ki dokundu dedi Jill hemen. O sırada bunlardan birini takmadığından emin misin? Laszlo cebinden çıkarttığı ten rengi ince eldiveni yatağın üzerine koydu. Jill şeffaf eldiveni sanki mikropluymuş gibi alırken ''Bunu nereden buldun?'' diye sordu. ''Muhafızlardan birinden aldım. Eğer birine dokunursan, yani buna değil de o kişiye dokunursan kalkanlarında gedikler oluşuyor. Tümüyle korunmasız oldukları zamanki gibi değil ama yine de onları hissedebilirsin.'' Jill düşünceli bir şekilde başını salladı. Zar gibi ince ve şeffaf. Çok dikkat edilmezse insan teninden ayırt etmek zor. Yani bana gerçekten hiç dokunmadı mı? Laszlo kızın acısını hissediyordu ama onu ileride doğacak daha büyük bu hasardan korumanın başka yolu yoktu. Üzgünüm Jill. Dudağını ısıran Jill başını öne eğdi. Önerini düşüneceğim dedi sonunda boğuk bir sesle. Yarın akşam görüşürüz. Jill burnunu çekerek başını salladı. Laszlo kapıya yürüdü. Yavaşça iki defa vurunca Tom hemen açtı. Jill'e son kez baktı. Ama kız ona sırtını dönmüştü bile. Duygularını sezemiyordu. Ama buna ihtiyacı da yoktu. Omuzlarının loş ışıkta sarsılmasına bakılırsa ağlıyordu. 45. Laszlo sürekli dolaşıyor ama Charlie'den beri hiç yeni çocuk bulmadı. Samantha masasının arkasından Jill'e baktı. Bir sorun olabilir mi sence? Jill telaşını biraz belli ederek... ''Hayır'' dedi. ''Yani ben nereden bilebilirim ki?'' Samantha öne doğru eğildi. ''Hala kontrolün altında değil mi?'' ''Elbette.'' Kadının ellerine bakmamaya çalışan Jill, o eldivenleri daha önce fark etmemiş olmasına inanamıyordu. Çünkü her ne kadar tüm ayrıntılar belliyse de teninde yapay bir parlaklık vardı. Ama daha da belirgin kanıt Samantha'nın duygularındaydı. Daha doğrusu olmayan duygularında. Her zamanki gibi mutlu ve sevecen görünüyordu. Ama Jill onun duygularının çevresinde yaşananlarla birlikte azalıp çoğalmadığını gayet iyi gözlemlemişti. Konuşmaların öyküyle tam uyuşmadığı bir filmi seyretmek gibiydi bu. Onca zamandır buna nasıl kandığını düşündü. Çünkü gerçeği öğrenmek istemedin. Çünkü seni sevdiğine inanmak istedin. Çünkü ona aşık. Kapa çeneni. Derin bir soluk aldı. Beynindeki sesi daha fazla dinlemek istemiyordu. Laszlo doğruyu söylemiş olabilirdi. Ama bu ondan nefret edemeyeceği anlamına gelmiyordu. Ve ediyordu da. Fantezisini yıktığı için, sığınabileceğini sandığı tek insana olan güvenini yıktığı için nefret ediyordu o adamdan. Samantha'nın gerçekten neler hissettiğini bilmek zorundaydı. Bunun için de ona dokunması gerekecekti. Ama vücudu her zamanki gibi baştan aşağı kapalıydı. Siyah etekliğin üzerine beyaz bluz ve füme ceket giymişti. Işığın boynunda ve çenesinde de ellerinde olduğu gibi parlayıp parlamadığını görmek için başını biraz yana eğdi. Hayır, parlamıyordu. Tek yol onun yüzüne dokunmaktı. Jill daha önce sayısız kere Samantha'nın yanağını okşamayı hayal etmişti. Soluk, ince dudaklarını onun dolgun ve kırmızı dudaklarına bastırmayı düşlemişti. Öyle bir şeyin günah olduğunu ve asla gerçekleşmeyeceğini biliyordu. Ama bunlar da fantezi kurmasına engel olmamıştı. Hep o anın vereceği zevki düşünmüştü. Şimdi ise sadece acı öngörebiliyordu. Tek istediği yere kıvrılıp. ''Beni dinliyor musun Jill?'' Yanıt gelmedi. ''Jill, neyin var?'' Yavaşça başını kaldıran genç kız, yaşlı gözlerine elinden geldiğince hüzünlü bir ifade yansıttı. O ruh haliyle bunu yapmak zor değildi. ''Bu şeyi daha ne kadar devam edebileceğimi bilmiyorum.'' ''Ne demek istiyorsun?'' dedi Samantha. Duyguları hala içtenlik dolu olsa da sesinde bir korku belirtisi vardı. ''Artık fark etmez.'' dedi Jill başını öne eğerek. ''Şimdi Laszlo ve öteki çocuklar var. Önceden olduğu gibi değil. O zaman sadece ben vardım.'' Burnunu çekti ve boğazında oluşan yumruğu yutmaya çalıştı. Dedikleri doğruydu ama söyleme nedeni yakınmak değildi. Samantha sandalyesinden kalkıp masanın etrafından dolaşırken, ''Sen her zamankinden daha önemlisin.'' dedi. Elini eldivenle korunan elini onun omzuna koydu. ''Benim için önemlisin.'' ''Sahi mi?'' Jill'in sesindeki yakarış acı verecek kadar gerçekti. ''Gerçekten öyle.'' Jill bakışlarını ona doğru kaldırdı. İnanmaya o kadar ümitsizce istiyordu ki. Işıl ışıl yanan gözleri sevdiği kadının yüzünden ayrılmadan yavaşça ayağa kalktı. Ve ona sarıldı. Birbirlerine sarılmayalı çok zaman olmuştu. Samantha geri çekilmek yerine zarif kolunu onun omuzlarına doladı. Jill de biraz eğilerek alnını kadının çıplak boynuna yasladı. Ona gerçekte ilk defa dokunuyor olduğunu bilmek garip bir duyguydu. Bir an için kadının teninin uyandırdığı yumuşak ve serin duyguyla kendinden geçer gibi oldu. Samantha'nın zihni etrafındaki engel çatlamaya başlayınca o kısacık anın verdiği huzur da tuzla buz oldu. Kendi zihniyle onunki arasında bir engel olduğunun farkında değildi. Ama birden kadının yaydığı ve artık duygusal bir duman perdesi olduğunu bildiği o değişmez, tek düze, mutlu, sevecen duygu karışımının oluşturduğu düzgün yüzeyde boydan boya uzanan tırtıklı çatlaklar oluştu. Ve sonra Jill, Samantha Zinser'ın zihnine ilk bakışını gönderdi. Çığlık atmamak için kendini zor tuttu. Samantha'nın renkleri berrak ve canlıydı. Parlak yeşiller, koyu kahverengiler, güçlü ateş kırmızıları. Ve hepsinin arasında ayırt edilmesi zor olacak kadar yerleşik, ışıltılı Onyx'ten kesilmiş hissi veren kalın bir hat. Jill, Onyx'in ne anlama geldiğini hemen kavradı. Aldatma. Diğer her şeyle dolaşmış, kurnazlıkla örülmüş bir yalanlar ağı. Geriye kaçmak istese de kendini tepki vermemeye zorladı. Tek bir soru sordu. Samantha, beni seviyor musun? ''Bu nasıl soru tatlım?'' dedi Samantha yumuşak ve rahatlatıcı bir ses tonuyla. ''Elbette seviyorum seni.'' Ama Jill görmek istediğini yakalamıştı. Samantha konuşurken zihni bir korku ve tiksinti dalgasıyla gölgelendi. Kadını kapaca itip geri çekildi. ''İyi misin sen?'' Samantha'nın sesi artık endişe doluydu. Jill eliyle gözünün kenarını silerken ''Şimdi daha iyiyim.'' dedi. ''Ne zaman ihtiyacın olursa yanında olacağım. Bunu asla unutma. Merak etme.'' Jill karşısında ansızın belirmiş olan yabancıya ifadesiz bir yüzle baktı. Unutmayacağım. Jill daha kapıyı çalmadan Laszlo yerinden kalkmıştı bile. Onun öfkeli bir yürek gibi atan zihnini koridorun öbür ucundan algılamıştı. Kapıyı hemen açtı. Fırtına gibi odaya dalan kız zihninin etrafında dağınık bir kalkan oluştursa da Laszlo onun öfkesini ve acısını hissedebiliyordu. Haklıydın diye homurdandı Jill geniş odada bir aşağı bir yukarı yürürken. Samantha başından beri yalan söylüyormuş. Bu şekilde öğrendiğin için üzgünüm. Jill durup gözlerini ona dikti. Hayır değilsin dedi tükürürcesine. Sesi ağlamış gibi boğuk çıkıyordu. Başından beri beni kullanıyor olmasından ötürü mutlusun. Yanılıyorsun. Samantha'nın bana yalan söylemesi yeterince kötüydü. Bir de sen aldatmaya çalışma. Laszlo sözcüklerini dikkatli seçmek zorunda olduğunu biliyordu. Burada olmana sevinmem, burada olma nedenine de sevinmemi gerektirmez. Samantha seni de tıpkı benden yararlandığı gibi kullandı. Ona zarar vermek istiyorsan burayı yok etmeme yardım et. O ne olacak? Ne demek istiyorsun? Demek istediğim ona ne yapacağız? Laszlo duraladı. Kızın intikam arzusunu anlıyordu. Ama kendisinin işi oralara vardırmak gibi bir niyeti yoktu. Ne söylememi beklediğini bilmiyorum. Elbette biliyorsun dedi kız alay edercesine. Ona zarar vereceğimizi söylemeni istiyorum. Onu... Jill sonraki sözcükleri söylemek için cesaret toplar gibi duraksadı. Onu öldüreceğimizi söylemeni bekliyorum. Hayır dedi Lazo başını sallayarak. Onu öldürmek doğru değil. Onun bize yaptıkları doğru muydu yani? Elbette değildi. Yaptığı yanlışsa biz neden ona doğru davranmak zorundayız? Çünkü öyle yapmazsak biz de onun kadar kötü oluruz. Kimin umrunda ki bu? Benim umrumda. Ve bir gün senin de olacak. Jill öfkeyle baktı ona. Lazo kıza erişebildiğinden çok emin değildi. Ama öfkesi sanki az da olsa durulur gibi olmuştu. Sonunda Jill kendini yatağın üstüne bıraktı. Orada neredeyse bir dakika kadar tavana bakarak yattı. Sonra Lazlo'ya döndü. Ona bir şey yapmama izin vermeyeceksin değil mi? Vermeyeceğim. Sana yardım etmeyeceğim anlamına gelse bile mi? Doğrulup onun gözlerinin içine baktı. Lazlo o soruya nasıl yanıt vereceğini bilemiyordu. Sadece kendisi söz konusu olsaydı sorun yoktu. Ama öyle değildi. Kaçırılmalarına yardım ettiği 3 çocuk vardı ortada. Birden anladı. Samantha'yı öldürmesi için Jill'e yardım etmesi gerekecekse bunu yapacaktı. Ne pahasına olursa olsun intikam almana yardım etmeyeceğim diye yalan söyledi ona ve güçlü bir inanma hissi gönderdi. Jill sessizce onun zihnini yokladı. Sonsuzluk gibi görünen bir durağanlıktan sonra öfkeyle başını eğdi. Peki, senin istediğin şekilde yapacağız. Ama daha sözler ağzından çıkarken Lazlo onun aklındaki aldatmayı sezdi. Kız yardım edecekti ama intikamını almaya da çalışacaktı. Bir şey söylemedi. Jill'i kendi öfkesinden korumak için elinden geleni yapacaktı. Bir plan üzerine anlaşmaya vardıktan sonra Tom odasına kadar Jill'e eşlik etti. Öteki muhafızların aksine Tom'un zihni her türlü koruyucu kalkandan yoksun, yani çıplaktı. Duyguları öylesine canlıydı ki onun yoğun hislerinden utanan Jill zihnini kapatmak istedi. Adamın Lazlo'ya duyduğu sevgi yaptığı her şeyde bariz şekilde görülecek kadar yoğundu. Jill, öteki muhafızların aslında onun mahkumun kontrolünde olduğunu nasıl olup da anlayamadığını merak ediyordu. Lazlo'nun Tom'un zihnini nasıl özgür kılabildiğini bir kez daha düşündü. Yeni ortağı kendisine güvendiğini söylemişti ama gerçekten öyle olsa bir şeyler saklamaya devam eder miydi? Lazlo oyunu o şekilde oynamak istiyorsa bir sakıncası yoktu. Kendisi de bazı sırlar saklayabilirdi. Bir kurban olmaktan artık bıkmıştı. Lazlo'nun intikam almasına yardım etmeyeceği gerçeği düş kırıklığı yaratmış olsa da bir açıdan yine de memnundu. Samantha ile bizzat hesaplaşmak istiyordu. Tom kapıyı açtı ve girmesini bekledi. Gitmek üzere dönmüştü ki Jill kapının kolunu tutup ona gülümsedi. Lazlo'da bende olmayan ne var? Uzanıp adamı ensesinden yakaladı. Lazlo'nun onun için kurduğu savunma bir anda çökerken üzerine pırıltılı bir dinginlik geldi. Gir, konuşacak çok şeyimiz var. 46. Samantha uyuyan çocukların ekranlardaki görüntülerine baktı. Lazlo'nun son gittiği okullarda yeni empatlar bulamamış olmasına hala inanamıyorum. Florida'daki ikizlerinin empatik olduğundan kuşkulandığını söylemiştin. Sanırım yanıldım. Samantha adamı dikkatle süzdü. Fiziki görünümü hiçbir zaman sağlıklı olarak tanımlanamasa da son zamanlarda gerçekten berbat görünüyordu. Gözlerinin altında koyu renk kalın torbalar oluşmuş, yüzü ise incelmiş ve bezgin bir görünüm almıştı. Hala şişmandı ama belirgin şekilde kilo vermişti. O kiloyla daha sağlıklı görünmesi gerekirdi ama sanki ölümün eşiğindeydi. ''Tüm söyleyeceğim bu mu?'' dedi sertçe. Dittrich omuz silkti. Jill'in kontrolü altında olmak Lazlo'nun başka empatlar bulma yeteneğini etkilemiş olabilir mi? Dittrich başını kaldırmadan önce bir an yere baktı. Hala onunla göz göze gelmemeye çalışıyordu. Sanmam. Bu mantıklı görünmüyor. Onu mutlak potansiyeli olan kalabalık okullara gönderdik. Charlie'den bu yana yeni birini bulmuş olmalıydı. Belki. Belki mi? Diye bağırdı Samantha. Hepsi bu mu? Bana biraz yardım et. Yapamam. Daha fazla. Biliyorum. Daha fazla deney yapmaya ihtiyacım var. Samantha başını kaldırıp tekrar ekranlara baktı. Neden onlardan biri üzerinde deney yapmıyorsun? Ne? Ne demek istediğini anlamadım diye kekeledi Dittrich. Demek istediğim yeni bir simülasyon yapmayalı 3 hafta oldu. Dittrich duraksadı. Hala son deneyin verilerini değerlendiriyorum. Henüz incelemekte olduğum etkenler var. Paralel çalışmaya ne oldu? Hani eski verileri çözümlerken bir yandan da sürekli yenilerini elde etmek? Yanılmışım. Ne demek yanılmışım? Sadece yanılmışım işte. Samantha doktora baka kaldı. Dittrich her ne kadar insan olarak karaktersiz bir yapıya sahip olsa da iş bilime gelince hep son derece kararlı olmuştu. Sanki kişiliği bir gecede değişmiş. Aman tanrım. Samantha ceketinin altındaki kılıfından çıkarttığı tabancayı Dittrich'in başına doğrulttu. Gömleğinin düğmelerini aç. Ne? Dittrich ellerini kaldırıp iki adım geriledi. Neyin var senin? Duydun. Gömleğinin düğmelerini aç. Samantha zorlukla yutkundu. Ateş etmek istemiyordu ama adam kolyesini takmamışsa başka seçeneği kalmayacaktı. Sonra da ona kimin eriştiğini bulmak zorunda kalacaktı. Jill mi? Lazlo mu? Dittrich geriye doğru bir adım daha attı. Ama dediğimi yap diye bağırdı Samantha sinirleri yıpranmış halde. Tamam tamam dedi Dittrich. Ellerini yavaşça indirdi ve gömleğinin düğmelerini açmaya başladı. Üçüncü düğmeden sonra tere bulanmış kumaşı yana çekerek boynundaki ince gümüş zinciri gösterdi. Aradığın bu muydu? Samantha soluğunu koyverdi. Silahın emniyetini kapattı ve kılıfına geri koydu. Özür dilerim. Sandım ki... Ne sandığını biliyorum dedi Dittrich. Titreyen sesi öfkeyle doluydu. Ama seni temin ederim, zihnimin kontrolü tamamen bende. Evet, bunu şimdi görebiliyorum diye mırıldandı Samantha. Eli içgüdüsel olarak kendi zincirine gitmişti. Oradaydı. Teninin üzerinde sert ve ılık bir temas bırakıyordu. Lazlo, önümüzdeki cumaya kadar yeni birini bulmazsa, Doktor Joe'nun tüm deneyleri yeniden yapmasını istiyorum. Gerekli düzenlemeleri yapacağım. Öyleyse iyi geceler. Laboratuvardan çıkarken Samantha'nın aklına bir şey düştü. Ya kolyeler çalışmamaya başlarsa, o zaman ne olur? Tüm vücudu ürperdi. Hayır, Dittrich kolyeleri sayısız senaryo altında denemişti ve bozulmaları söz konusu değildi. Fizik yasaları tümden değişmedikçe manyetik alanlar durup dururken ortadan yok olmazlardı. Paranoyakça davranıyordu. Yine de yanında her zaman dolu bir silah taşıdığı için memnundu. Daha önce kimseyi vurmamıştı ama bunun sorun olacağını sanmıyordu. Öyle bile olsa sürekli odasının dışında bekleyecek iki muhafız istemeye karar verdi. Ne olur ne olmaz. Zinsir çıkınca Dittrich sandalyesine çöktü. Ucuz kurtulmuştu. Lazlo'nun kamuflaj olarak manyetize olmayan bir kolye taktırması iyi olmuştu. Bunu yapmasa Dittrich ürperdi. Neyse ki hepsi tümü yakında bitecekti. Kaçtıktan sonra ne yapacağını bilmiyordu. Umrunda da değildi. Tek istediği sürekli korku içinde yaşamaktan kurtulmaktı. Çok az uyuyabiliyordu ve uyuduğu zaman da zihni o güne kadar görmüş olduğu en korkunç karabasanları yaratıyordu. Her gece ter içinde bağırarak uyanıyordu. Bir keresinde o kadar korkmuştu ki altına işemişti. Beslenme sorunu işleri daha da karıştırıyordu. Bir haftadır yediği hiçbir şey midesinde durmamıştı. Önceki salı günü bir elma yemeye çalışmış. Hepsini kusmadan önce ancak 3 ısırık almayı başarabilmişti. O zamandan beri sadece su içebiliyordu ve o bile midesini bulandırıyordu. Aklını korumasını sağlayan tek şey tünelin ucunda bir ışık olduğunu bilmesiydi. Ve şimdi o ışık biraz daha yakındı. Lazlo kaçışını Joe'nun deneylerinden önce gerçekleştirmek zorundaydı. Bu da zamanlamanın biraz öne alınması gerektiği anlamına geliyordu. Dittrich kapıyı kilitledi. Kanepeye uzandı ve battaniyesine sarındı. Battaniyeyi 2 defa yıkamış olmasına rağmen hala hafif bir idrar kokusu vardı. Umrunda değildi. Lazlo kontrolü elinde tuttuğu sürece kafası rahat olmayacaktı. Tom sabah 05'teki nöbet değişiminden hemen önce Lazlo'nun odasına geldi. Cebinden çıkarttığı plastik bir torbayı yatağın üzerine attı. Torbanın içinde bir çift gümüş kolye vardı. Onlara kolyelerin artık çalışmadığını ve çocukların herkesi gizlice kontrol altına aldığını söyledim. Sonra da yenilerini verdim. Eskilerini çıkarttıkları anda hepsi mutlu bir şekilde rahatladı. Güzel dedi Lazlo. Muhafızların korunma kalkanı kalktığında neler hissettiğini biliyordu. Zihinleri ufuktan yükselen birer güneş gibi ansızın ortaya çıkıvermişti. Lazlo onları kontrol altına alırken o kadar fazla sayıda zihinle aynı anda uğraşmanın yarattığı baskıyla neredeyse kendinden geçiyordu. Neyse ki onları korunmasız hallerinin sadece ilk dakikasını etkilemek gerekmişti. O da yeni kolyelerini düşünüp onlar hakkında konuşmalarını engellemek içindi. Yardımcı kazanmaya ayıracak daha fazla zamanın olmasını isterdi ama yoktu. Artık zamanı dolmuştu. Şimdi yapabileceği tek şey beklemekti ve Tanrı'ya inanmadığı halde yetişkin yaşamında ilk kez dua etti.